Ayrım 2.
Bizim zamanımızda bir kadın dar çarşafla sokağa çıksa polisler çarşafını yırtarlardı. Bir kadın, bir erkek bir arabaya binemezlerdi. Şimdi istersen omuzuna al da gezdir, polisler başını bile çevirmiyor. Böyle de polis olur mu? Bunları hep o hürriyet yaptı. Bilmem siz de hürriyetçi misiniz? Hayır değilim dedim. Doğru, o zaman siz daha çocuktunuz dedi. Aman Allah'ım, görseniz neler yaptılar. Bizim rahmetli söyledi. Bu millet adam olmaz dedi. Bütün düveller ayağa kalktılar. İlle hürriyet olmayacak dediler. Bulgar Çatalca'ya kadar geldi. Gene bir şey beceremediler. Biz ihtiyar kadınla konuşurken Faika Hanım odasından çıktı, geldi, kapının kenarına dayandı, bizi dinlemeye başladı. Birbirimizi yeni görüyoruz, bir selam vermeliydi, bir söz söylemeliydi. Sanki çoktan tanışıyormuşuz gibi biraz sonra söze de karıştı. Bu hanımı alıcı gözüyle süzdüm, hiç fena değil, yalnız biraz çocuksu. 13 yaşındaki mektepli kızları andırıyor. Elbisesi, giyinişi de bir şoför karısı giyinişine benzemiyor. İpekli entarisi, yeni berber elinden çıkmış dalgalı saçları, yüksek ökçeli atlas terlikleriyle daha çok yosma kızlara benziyor. Bilmeyenler bunun iki çocuk anası olabileceğini akıllarına bile getirmezler. Faika Hanım şoför Fuat'la evleneli 1,5 sene olmuş. Bu 1,5 sene içinde Faika bir çocuk doğurmuş, bir de yakında düşürmüş. İlk doğurduğu çocuk Faika'nın anasının yanında bakılıp büyütülüyormuş. Faika'nın bir de ablası var ki hatırlıca ve paralıca birinin metresiymiş. Bu hanım Faika'ya benzemiyor, çok güzel bir kadın. Çok temiz de giyiniyor. Faika'nın üstü başının düzgün olması da kocasının parasıyla değil. Anasından, ablasından, üvey babasından aldığı paralarla giyinip kuşanıyor, kocasına da para veriyor. Faika Hanım'ın üvey babasıyla yiyip içmeleri de ayrı. Ayaşlı Faika'nın odasına giderse, onlarla birlikte yemek yerse misafir gibi gidiyor. Bir iyi yemekleri olursa onu da çağırıyorlar yahut ona da bir tabak veriyorlar. Ayaşlı oğlu ile beraber yiyip ayrı yaşıyor. Ayaşlı kendisi mutfağa girip yemek pişiriyor. Ekmek, peynir, salata, pastırma ile de günlerini geçirdikleri oluyor. Ben Faika'nın kaynanasıyla konuşurken mutfak masasının kenarına ilişip oturmuştum. Halide odalardan birindeymiş, biraz sonra o da geldi. Bana sormadan bir kahve pişirip yanıma koydu. Faika da odasından bir hanım sigarası getirdi. Kahveniz imansız gitmesin dedi. Teşekkür ettim, gitmesin dedim. İlkin koca karının dedikodusu, sonra da Faika'nın oraya gelmesi beni mutfakta alıkoydu ve bu 3 kadınla aramızda hemen bir dostluk, bir sıcaklık uyandırdı. Bize kahveyi verdikleri sırada odanın birinden arkasına uzunca bir hırka giymiş yaşlı bir efendi çıktı, öksürerek banyo odasına girdi. Halide onu görmedi ama öksürüğünden kim olduğunu anladı. Faika Hanım'dan sordu, hamama mı girdi? Faika başıyla evet diye işaret etti. Halide suratını ekşitti. Daha şimdi temizledimdi dedi. Ben onu gitti sanıyordum. Ben böyle pis adam görmedim. Faika'nın kaynanası sus dedi. Yalan söylemiyorum ya, vallahi şimdi çıksın da gidin bakın. Geçen sabah hem öğürdüm hem temizledim. Faika'ya kimdir bu adam diye sordum. Şefik Bey dedi. Konsolosmuş, şimdi bir sefarette tercümanlık ediyormuş. Niçin Halide böyle söylüyor? İhtiyarlamış, kendine bakamıyor, banyoyu kirletiyor. Kim bilir hastalığı da mı vardır, nedir? Faika'nın kaynanası Halide'ye, Allah'ın gücüne gider kızım dedi. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Aman canım, onunki ihtiyarlıktan mı? Kendisi pis insan. Ne ihtiyarlar var? Baba ihtiyar değil mi? Hasan Bey ihtiyar değil mi? Bu sözü söyleyince Halide aklına bir şey gelmiş gibi bana baktı. Ha sahi dedi. Hasan Bey sizi tanıyormuş. Sizi bekledi, uyanmadınız. Onun da işi varmış, gitti. Akşama sizi görecek. Hasan Bey kimdir diye sordum. Halide işte bizim 5 numarada oturan dedi. Sizin hemşerinizmiş. Benim hemşerim. Nasıl adam bu? Uzun boylu bir adam mı? Evet uzun boylu. Kalın sesli. Faika da söze karıştı. Evet evet güzel Davudi sesi var dedi. Ha tanıdım. Nerede şimdi? İşi varmış gitti akşama gelir. O burada mı oturuyor? Evet, burada 5 numarada oturuyor. Ya, çok iyi, akşama konuşuruz. Biz bunları konuşurken Faika'nın odasından 17-18 yaşlarında sanılır bir genç çıktı. Görünce bunun şoför Fuat olduğunu anladım. Kısa boylu, karısı gibi ufak tefek, açık göz olduğu gözlerinden belli bir genç. Kasketi elindeydi. Başıyla beni terbiyelice selamladı. Faika'ya, "Beyiniz değil mi?" dedim. "Evet," dedi. Elimi uzattım. Fuat gene terbiyelice elimi sıktı. Sonra karısına bir şeyler söyledi. Faika, "Sahi niçin burada oturuyoruz, odaya buyurmaz mısınız?" dedi. "Yok," dedim, "ben tıraş suyu aramaya gelmiştim. Hanımın tatlı sözleri beni alakoydu, ayrılamadım. Başka bir sabah kahvenizi içerim." Faika, "Buyurursunuz," dedi. "Ah, insan evladı nerede olsa bellidir," diye koca karı da beni alkışladı. Halide, "Siz kahvenizi içiniz, tıraş suyu hazır. Ama banyoda adam var. O şimdi bir saatte çıkmaz. Siz odanızda tıraş olursunuz," dedi. "Olur," dedim. Fuat karısına "Banyoda kim var?" diye sordu. Faika ne karşılık verdi bilmem, dinlemedim. Ben Fuat'ın yüzüne baktım. Onda becerikli bir adam suratı var. Açık göz bir çocuk. Çapkın değildir. Çapkınlıktan anlamaz da denilemez. Patron otomobile binerken, "Fuat Efendi bizi bir yere götür biraz eğlenelim," dese, "Nereye efendim?" diye sormaz, yanlış kapı önünde de durmaz. "Fuat Efendi sen bak bir şeyler bulursun, vakit geçmiyor işte," denilse, gider bir şeyler bulur getirir, patronu mahzun etmez. 3. Burada 5 numarada oturduğunu, sabah erken beni görmek istediğini Halide'nin söylediği Hasan Bey doğrudur, benim memleketlim sayılır. En büyük kardeşimiz Rıza Bey'in de yakın arkadaşıydı. Biz Hasan Bey'le bir şehirden değilsek de birbirine yakın iki şehirdeniz. Bu adama bizim oralarda Karaçimenlilerin Hasan Bey derler. Babası Karaçimenli Abdi Bey. Bunların büyük babalarından Haydar Bey adında biri var ki yiğitliğiyle anılır. 40 gönüllüyle Kırım Muharebesi'ne gitmiş, dönüşte gemide ölmüş. Bunların ayrı kazada olmakla beraber bizim çiftliğimize çok yakın Karaçimen ve Sarıcalı diye her biri 60-70 bir dönümlük iki büyük çiftlikleri vardı. Buğuluca ormanları da bunların kışlıkları sayılıyordu. Büyük babaları gününde bu çiftliklerin her birinde katlı 2-3 pulluk döner, yozu, hergelesi, sığırı, koşu hayvanları, sağmalıyla birkaç yüz baş hayvanı çıkarmış. Yozcusu, herkelecisi, sığırtmaçları, güdücüleri, çoban kahyaları, nazırı, odacısı, anahtarcısı, çiftçisi, yamakları, hizmetkarları, korucularıyla her çiftlikte bir sürü insan bulunur. Hele orak ayında davul zurnalarla Karaçimen'in yahut başka büyük bir çiftliğin orakçıları şehir pazarına inince bir bayram olurmuş. Biz bugünlere yetişmedik. Biz yetiştiğimiz zaman bu çiftlikler kesimcilere, ortakçılara veriliyordu. Bu devir babalarımızın gençliklerinde başlamış. Benim aklım ermeye başladığı zaman para kimsede kalmamıştı. Bizim büyük babalarımızdan sonra zengin olan Rumlar, Ermeniler de varlığı ellerinden kaçırmış bulunuyorlardı. Araya birçok ölümler de girmesiyle bizim ailemiz Hasan Bey'in ailesinden daha çabuk dağıldı. Biz 7'si erkek, 1'i kız, 8 kardeştik. Hepsi genç yaşlarında ya bir hastalığa tutularak yahut bir kazaya uğrayarak öldüler. En küçükleri olan ben kaldım. Ablam çocuk doğururken öldü. Kardeşlerimizden birine at tepti, kaşının üstünde ufacık bir yara yaptı, o yaradan gitti. Bir kardeşimiz Balkan Muharebesi'nde Edirne'de kayboldu. Biri de Çanakkale'de vuruldu. Ben hepsinin acılarını az çok unuttum. Bu Çanakkale'de kalanı unutamam. En büyük kardeşimiz Rıza Bey de bana anlattıklarına göre bir kız yüzünden kendini içkiye vermiş, genç yaşında ölmüş gitmiş. Ben onu pek az hatırlarım. Bir karlı gündü, arkasında uzun gocuk vardı, başında bir şal sarık sarılıydı. Atla iç avluya kadar girdi. Orada yardım ettiler, attan indi, yanına koştum. Beni okşadı. "Ne yaptı bakalım babam oğlu?" dedi. Kara gözleri çukura batmış, uzun kara bıyıkları buz tutmuştu. Beni gocuğu içine aldı, eve kadar getirdi. Sonra içeri yolladı. Koma Ümmü ablana söyle, benim odama odun getirsin. Zere dondum dedi. Bunları hatırlıyorum o kadar. Çocukluk sahneleri içinde başka hiçbir hatırası yok. Bunlar o zaman Hasan Bey ile Çiğ Delikanlıymışlar. Beraber çok sarhoşluklar, çok hovardalıklar yaparlarmış. Hüseyin Nazır diye emektar bir adamımız vardı, o bana anlatırdı. O kara çimenlilerin Hasan yok mu, ağacığını hep o baştan çıkarırdı dedi. O zamandan Hasan Bey'in adı kulağımda kalmış. Bir aralık Hasan Bey niçinse Selanik ve Karaferya taraflarına gitmiş, oradan asıl Yenişehir Fenerli zengin bir hanımla evlenmiş, bir daha memlekete de dönmemiş. Ben de kendisini hiç görmemiştim. Bir gün bankayı teftiş için Samsun'da bulunuyordu. Tanıdıklarımdan biri, burada sizin hemşerilerinizden biri var dedi. Kimdir dedim. Anlattılar, görmek istedim. Bir gün sonra Hasan Bey ile buluştuk. Uzun boylu, uzun sarı bıyıkları kırlaşmış, gür, kalın sesli, mavi gözlü bir adam. Beni görünce bir durdu, baktı, sonra ''Sen kız hanım, ağacığına ne kadar okşuyorsun?'' dedi. Geldi beni kucakladı, bağrına bastı. Az kaldı, ihtiyar ağlayacaktı. Oturduk, konuştuk. Hasan Bey, Selanik'ten mübadil olmuş. Buraya yerleşmeye gelmiş. Karısından bir kızından başka kimsesi yokmuş. Kızına burada bir kısmet çıkmış. Nikah etmişler. Karısıyla kızı çeyiz takım düzmek için İstanbul'a gitmişler. Onlar gelince düğün olacakmış. Hasan Bey bizim memleket şivesini, Karaferya şivesini karıştırmış, kendine göre bir söyleyişle bunları anlattı. Güvey kimdir diye sordum. Ziya Bey adında bir gençmiş, tütün eksperliği ediyormuş. Çok güzel, Allah hayırlı etsin dedik. Ertesi gün bilmem nasıl oldu, bu Ziya'yı da tanıdım. Benim mektep arkadaşımdır. 10. sınıftan mektebi bıraktı çıktı. Daha o zamandan içerdi. İyi çocuktur. Zararsız, sessizdir ama bilmem belki şimdi içmez. Bırakmışsa. Soruşturdum. Eskiden çok içerdi. Gene içiyor mu dedim. Oo dediler gece gündüz. Dedim nasıl olur? Hasan Bey bunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu dediler. Gizli içmiyor ya. Biliyorsa bile bir kere söylemek benim boynuma borçtur. Hasan Bey bana gelmişti, dedim ki, senin güvey bizim mektep arkadaşı çıktı. 4-5 yıl bir yerde okuduk, iyi çocuktur ama bilmem sana söylediler mi? Ziya biraz çokça içer. Nikah olmuş, böyle şeye söz karıştırmak doğru değildir ama ben bir yol söyleyeyim dedim. Hasan Bey dudaklarını büktü, kulak asma dedi, hangimiz içmezdik? Rıza ağacığınla biz nasıldık? Kaç yol ben onu sırtımda eve getirdim. Ben güveye girdiğim gece yengen şaşırdı kaldı. Sen kız hanım sarhoştan korkma. Burada fabrikada bir kara feryeli var bizi tanır. Güveyi de tanıyor. İyi çocuktur dedi. Ko sarhoş olsun. Sarhoşluk hoş görülünce bana söyleyecek söz kalmadı. Sustum. Susmasan da ne olacak? Bir yol nikah kıyılmış. Hasan Bey yerleşmeye uğraşıyor, iş arkasından koşuyor, çalışıyordu. Bir hafta sonra beni Samsun'dan Adana'ya yolladılar. Şimdi bir yıldan fazla oluyor. Bir daha Hasan Bey'i görmedimdi. Bugün yeniden karşıma çıkıyor. Gece eve geldiğimde Hasan Bey'i beni bekler buldum. Ben seni Adana'da biliyordum dedi. Şimdi de buraya getirdiler dedim. Ya işittim dedi. Mansıbın da büyümüş. Aferin böyle olmalı. Ben bilseydim seni gelince arardım. Ben 2 aydan beri buradayım. Bizi süründürüp duruyorlar. Olmaz olsaydı o Samsun'da bir yol aldıktı, daha onun peşinde koşar dururum. Samsun bizi bıraktı, ben Samsun'u bırakamıyorum. Ne o, sen şimdi Samsun'da değil misin? Değilim ya. O zaman bize Samsun'dan yer verdilerdi ya, sonra yanlış oldu dediler, bizi Ayvalık'a kaldırdılar. Oyun oyuncak yoldaşım. Bir yol gene caymasınlar da ben razıyım. Ben o Samsun'u kendim de istemiyordum. Güzel ama şimdi de ikiye bölündünüz. Güvey kaldı Samsun'da. Ne güveyi? Biz onun yularını çoktan sardık. Ne? Güveyinden ayrıldın mı? Kızı ayırdık be. Ya! O düpedüz deliymiş be. Ben onu bizim gibi sarhoş sandımdı. Sahi sen o zaman söyledin diye ben anlamadım. O lakırdı edemiyor. Bir hafta, 2 hafta baktık ha. Ah! Ne eve ayık geliyor ne evde ayıyor. İşinde de bir arkası varmış, onun için tutuyorlar. Bizi o kara feryeli yaktı. 3 haftalık mı 4 haftalık mı gelindi, kızı ayırttık. Ne yapalım, olmuş bir şey. Ya sorma başıma gelenleri. Yengen de onun üstüne hastalandı mı sana? Karnında ur çıktı. Hekimler burada olmaz dediler. Aldık getirdik İstanbul'a, baktılar. Bir takımı ameliyat dediler, bir takımı da sakın ameliyat olmaz dedi. Viyana'ya götürelim dedik. Neyse, kızın dil bilmesi burada işe yaradı. Kalktık gittik. Orada baktılar, götürün memleketine dediler. Senin anlayacağın istiska olmuş. Getirdik, iflah olmadı. 2 hafta sonra öldü. Vah vah, başın sağ olsun, ben bilmiyordum. Dostlar sağ olsun. Şimdi kız kiminle oturuyor? Hiç, yanında bir koca karı var. Şimdi Ayvalık'ta evimiz var ya, onu bıraktık eve, biz geldik buraya. 15 gün için geldim de sanki 2 ay oldu buradayım. İşin nerede? Belki benim tanıdıklarım çıkar, sana yardım edeyim dedim. Çok iyilik olur, Allah razı olsun. Benim işim nerede yok ki? İskanda var, Nafa'da var, Dahiliye'de var. Bura belediyesinde var. Var de. İyi, bunları konuşalım. Ben burada çoklarını tanırım. Ertesi gün birlikte Nafa'ya gitmeye sözleştik. Bereket versin, bu İbrahim bizim eski tanıdık. Yatak kirası için bizi sıkıştırmıyor. Yoksa benim için çok sıkıntı olurdu dedi. Sen bu ev sahibini tanıyor musun? Tanımıyorum. Gördüm ama konuşmadık. Bir arkadaşım burasını tutmuş, bana devretti. Ben tanırım. Çok erkek oğlandır. Sen de bir yol tanıyınca seversin. Bu eskiden otel tutardı. Ben de o zaman buraya sıkça gelir giderdim. Bunun otelinde kaldım. Oradan tanışıyoruz. Biraz sustuk. Hasan Bey uzun uzun beni süzdükten sonra, "Bey," dedi, "insan da bu kadar birbirini andırır mıymış? Seninle konuşurken vallahi Rıza ile konuşuyorum sanıyorum." Biraz sonra geçmişleri anlatmaya başladı. "Buraları ne? Buraları çöl be. Burada tosbağalar susuzluktan geberiyor. Sen Sarıcalı meşelikleri gördün mü? Deh gözüm hey. Ormanın içinde göm gök dere akar, kol gibi turnalar atlar mı? Rakıyı okkayla içerdik. Koyun sütünü akşamdan sağar, ayaza korlar ki 2 parmak kaymak bağlar. Her sabah kömürcü kulübesinde taze kül pidesi pişirirler. Bu pide ile çiğ balı, çiğ kaymağı yer, tüfekleri alır ava çıkardık. Sizin orada bir delice su vardır. Baban orada bir bağ yaptırmıştı. Sen gördün mü orasını? Bilirim. Bağ keleme olmuştu, bakılmamış. Ha, orası mamur bağdı. Onun sefasını rahmetli Rıza ile biz sürdük. Oraların dili olsaydı da sana söyleseydi. Yıllar tez geçti aşnam. İşine bak, kocadık gitti. Hasan Bey bu akşam Ayaşlı ile yemek pişirmişler, beraber yiyeceklermiş. Halide geldi, yemeğin hazır olduğunu söyledi. Hasan Bey, hadi geliyorum dedi. Sonra bana, yemek yemedinse buyur yiyelim. Biz çok akşamlar İbrahim ile burada pişirip yiyoruz, burada içiyoruz dedi. Ziyade olsun, ben yedim dedim. Ben de biraz okuyayım. Hasan Bey gitti. 4. Ayaşlı benim yanımdaki odada oturuyor. Kapıdan girince insan kendini Semerci'nin hanında bir odada sanır. Solda yere serilmiş bir yatak. Bu yatak bazı günler dürülüp köşeye kaldırılır, bazı günlerde serili kalır, Ayaşlı üstünde oturur. Kapı arkasında su testisi, ağzında mavi maşrapa kapalı. Kapı karşısında pencerelerin önünde yere serili bir yatak daha. Burada Ayaşlı'nın oğlu yatar. Yerde Kırşehir örneği 3 halı seccade. Bir köşede üstü renkli teneke kaplı bir sandık, bir eski bavul, kapağını Ayaşlı'nın kendi kösele parçalarıyla mıhladığı bir gaz sandığı. Bunu Ayaşlı çamaşır dolabı gibi kullanır. Üstünde oturduğu zaman soluk pembe yorgan boydan boya yatağın üstüne serilir, daha üstüne de yerdeki seccadelerden biri yayılır. Yatağın başucunda duvarda asılı bir saz. Keyfi yerinde oldu mu Ayaşlı saz çalar. Evde kalorifer, elektrik, mutfakta hava gazı varken Ayaşlı kahvesini mangalda pişirir. Bu saç mangal Ayaşlı'nın odasıyla mutfak arasında gezer durur. Bu yüzden sabahları bütün bizim bölükte kömür kokusu duyulur. Faika söylenir, herkes söylenir, Ayaşlı aldırmaz. İlkin gördüğüm zaman Ayaşlı'nın odası bu anlattığım gibiydi. Biraz sonra Ayaşlı odaya iki kişilik çok eski, çok mükellef bir ceviz karyolayla, konsolu çok yüksek, gene cevizden çerçeveli bir endam aynası, bir de yuvarlak orta masası getirdi koydu. Bu yüksek konsolla aynası ancak bir çifte merdivenin orta sahanlığına konulmak için yapılmış olabilir. Yoksa bir sandalye üstüne çıkmadıkça insan aynada yüzünü göremez. Ayaşlı birçok işleri arasında yukarı çarşıda da bir eski eşya satan dükkanda ortaktır. Bu karyola ve ayna, konsol oraya kelepir düşmüş. Meraklısına düşerse bunların tatlı satılacağına inanan Ayaşlı, işe tav vermek için eve getirmiş. Satılıncaya kadar da kendisi üstünde yatacak, ömründe bir keyif sürmüş olacak. Birini getirip aynanın çerçevesine, karyolanın tahtasına, masanın kenarlarına yaldız çektirdi, sonra uzağa çekilip baktı, beğendi. Ayaşlı'nın yatağını, soluk pembe yorganını, geniş somyanın ortasına koydular. Pek hoş düşmedi ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Ayaşlı bu yanındaki oğlunu okutmak için getirmiş, ancak nedense onu mektebe yollamaz. Oğlan evde okuyacak, sene sonunda mektebe gidip imtihan verecek. Haftada bir iki kere kılıksız bir adam gelir, sanki çocuğa ders gösteriyor. Babası evden çıkınca bu oğlan Faika'nın odasındadır. Akşama kadar oradan çıkmaz. Faika'nın misafiri olursa mutfakta gününü geçirir. Sessiz bir çocuk gibi görünürse de Halide'nin kavlince çok terbiyesizmiş, kabaca el şakası yaparmış. Bu çocuğun adı Numan'dır. Haftanın 3-4 gecesinde Hasan Bey ile Ayaşlı oturur içerler, Ayaşlı çalar, Hasan Bey de o gür sesiyle okur. Bu çocuk onların yanında yatağının üstünde iki büklüm, elinde bir kitap sanki derslerine çalışır. Birkaç kere "Bırakın bu çocuğu gitsin başka odada çalışsın" diye işlerine karıştım. Ayaşlı da benim hatırım için çocuğa izin verdi ama isteyerek değil. Sonra ben de bu yaşayışa alıştım, söylemez oldum. Bu oda içinde yaşayan Ayaşlı kendisi Hasan Bey gibi uzun boylu, o da Hasan Bey gibi yaşça 50'si ile 60'ı arasında, o da dinç, o da uzun bıyıklı, yalnız Hasan Bey kumral, Ayaşlı ise esmerce, Hasan Bey çakır denecek kadar mavi gözlüdür, Ayaşlı ufacık kara gözlü ve gürce uzun kaşlı. Bu kaşların altından bakarken Ayaşlı sanki gizli bir yerden bakıyormuş gibi sanılır. Ayaşlı'nın yüzünde hafif çiçek bozuğu da vardır. Hasan Bey'in ağzında dişleri tamamdır. Ayaşlı ise bu son yıllarda hemen bütün dişlerini çıkartmış, ağzına takma diş kodurtmuştur.